Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Esad Erbili Hazretleri'nin Kenzül İrfan isimli eserinden rızık bölümüne geldik. Rızıkla ilgili rivayetlerin olduğu bölüm. Burada bir rivayet var. İnner rizqa la yatlubul abde ekser mimma yatlubuhu ecelu. Gerçekten rızık insanı ecelinden daha ziyade arar, takip eder, peşinden koşar. Ve nerede olursa olsun sahibini bulur. Nasıl ki bir ecel belirlenmiş insana, onun bir saniye ileri gitmesi, bir saniye geri kalması mümkün değil. Mutlaka o ecelinde insan vefat ediyorsa, rızık da aynı şekilde. Rızık da taksim edilmiş, belirlenmiş. O rızık da mutlaka o insanı bulur. Ecelinden hatta daha çok rızık sahibini arar buyuruluyor. Bu rivayetin merfu ve mevkuf olarak rivayet edildiğini söylüyor alimler. Ama mevkuf olmasının daha doğru olduğunu söylüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'e izafe edildiğinde merfu oluyor. Sahabeye izafe edildiğinde mevkuf oluyor. Mevkuf olması daha doğrudur. Sahabenin sözünün olduğunun kabul edilmesi, söylemesi daha doğrudur deniyor. Sahabe-i kiramın bir sözü olarak bunu kabul edebiliriz. Devamındaki de aynı şekilde, o da mevkuf olması, sahabe sözü olması daha kuvvetli. Er-rizgu eşeddu taleben lil-abdi min ecelihi. Yakın aynı manada zaten. Rızık ecelinden ziyade sahibini arar. Ecelinden daha çok sahibini arar. Nerede olsa bulur. Onun peşinden koşar. Yani insanın peşinden rızkı koşar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan korkun, rızık talebi konusunda güzel davranın. Çünkü Allah herkesin rızkını taksim etmiştir. O rızkını almadan ölmez şeklinde bir ifadeleri var. لَوْ اَنَّ اِبْنَ آدَمْ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَحْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَاَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ. Beni Adem, insanoğlu ecelinden kaçtığı gibi rızkından da kaçsa, ecel her nerede olsa onu bulduğu gibi rızık da kendisini arar bulur. Yani insan nasıl ölümünü sevmiyor, ölümden kaçıyor, ölümün gelmesini istemiyor. Öyle rızkından da kaçan bir insan yok aslında, ama velev ki olsa, rızkından da kaçıyor olsa bir insan, ondan da kaçamaz. O rızık onu mutlaka gelir, bulur. Hatta bazı alimler diyorlar ki hırsız sabretse çaldığı malı helal olarak yiyecek. Yani ona eğer o rızık olarak yazıldıysa, acele edip de çaldığı için haram olarak yemiş oluyor, ama sabretse de zamanını beklese o rızık ona helal yoldan gelecek diyorlar. Bu da hakikaten rızkın insana mutlaka geleceğini ifade eden vurucu bir söz. Yani hırsız acele etmese, sabretse, hırsızlık yapmasa çaldığı malı helal yollardan Allah ona ulaştıracak. O da onu yine rızkını yemiş olacak diye. Diğer rivayette innel meunete te'ti minallahi lil abdi ala gadril meune. Gerçekten Cenab-ı Allah'ın yardımı, Allah'tan gelen yardım, Allah'tan kula gelen yardım onun ihtiyacı kadar gelir. Üzerindeki yük kadar gelir. Ne kadar yükü var? Ailesinin yükü, çocuklarının yükü ne kadar? Ne kadar ihtiyacı varsa ona göre gelir. İnsanın ihtiyacına göre rızkı geliyor. Çok ihtiyacı varsa çok geliyor. Az ihtiyacı varsa az geliyor. O şekilde ifade edilebilir. Benzer bir ifadede gerçekten Cenab-ı Allah herkesin rızkını tekalifi, yani ailesinin kıllet ve kesreti, azlık ve çoğu nispetinde indirir. Ailesi ne kadarsa ona göre indirir. Çünkü herkesin rızkı ayrı ayrı geldiği için çocuğu çok olduğunda rızkı paylaşmıyor. Bugün öyle bir yanlış var. İnsanlar diyorlar ki çocuğu çok olursa işte diğer çocuklara haksızlık etmiş olur, onların rızkını bölmüş olursun, paylaştırmış olursun. Niye böyle haksızlık yapıyorsun gibi böyle cahilce konuşmalar işitiyoruz. Bu gerçekten cahilce bir düşünce ve konuşma. Halbuki her bir ferdin rızkı ayrı taksim ediliyor. Ayrı olarak Cenab-ı Hak onu yazıyor. Bu sebeple yeni gelen bir çocuk kardeşlerinin, abilerinin, ablalarının rızkına ortak olmuş olmuyor. Anne babasının rızkına ortak olmuş olmuyor. Onun rızkı kendisiyle birlikte ayrıca gelmiş oluyor. Yine benzer rivayetler burada var. Daha önce geçtiği gibi kişi rızkından kaçsa rızkının onun peşinden geleceği ifade ediliyor. Rızık konusundan sonra dilenme ile ilgili. Bâb-ı mâ ce'e fî zemmit tesâül. Dilenmenin kötülüğü, ne kadar mezmum olduğu, zemmedilen, kötülenen bir durum olduğu ile ilgili rivayetler var. İnne Allah Teala yebğudu sâilel mülhife. Cenab-ı Allah haris ve muacciz olan, yani baş ağrıtan, çok ısrar eden, ısrarcı sâillere, dilencilere buğz eder. Israrla isteyen, yüzsüzlük eden, insanları sıkıntıya sokan dilencilere Allah Teala gazap eder buyruluyor. Diğer bir rivayette de lev ya'lemu sahibul mes'ele ma lehu fiha lem yes'el. Sailler, dilenciler tesaülde, yani dilenmede, insanlardan bir şey istemede mevcut olan zilleti, alçaklığı bilselerdi, yani istemek ne kadar kötü bir şey olduğunu bilseler, dünyada hiçbir sail, dilenci tesaül etmezdi, kimseden bir şey istemezdi. Yani dilencilik insan için, insanın şerefi, haysiyet için o kadar alçaltıcı, kötü bir şeydi ki onun ne kadar kötü bir şey olduğunu bilse insanlar, hiç kimse bir şey istemezlerdi. Peygamber Efendimizin ashabına öğrettiği gibi Efendimiz zaman zaman kimseden bir şey istememeleri hususunda söz alıyor ashabından. Beyat ediyorlar kimseden bir şey istememek üzere ve ömür boyu hiçbir şey istemiyorlar. Yani normal istenebilecek şeyler bile istemiyorlar o derece. Demek ki bu da gösteriyor ki bir şey istemek kötü bir şey. El yedül ulya hayrun minel yedi süfle. Üstteki el alttaki elden daha hayırlıdır diye, bu alttaki el de isteyen eldir deniyor, yani isteyen el. Normalde ihtiyacı olan birisine verdiğinde o yedi süfle sayılmıyor. Yani alttaki el sayılmıyor, zaten ihtiyacı var, verilmesi normal. Ama isteyen el olursa o zaman alttaki el sefil olan el olmuş oluyor. Diğer rivayette men se'ele min gayri fakrin fe innemâ ye'kulul cümer. Fakir, fakri ve ihtiyacı olmaksızın tesaül eden, isteyen kimsenin aldığı, yediği şey ateştir. Kordur. Yani kor almış olur. İhtiyacı olmadığı halde mal artırmak için, malım daha fazla olsun diye isteyen kimseler kor almış, kor yemiş olurlar. Ateş yemiş olurlar. Çok zararlı bir şey almış olurlar. Bunlarla ilgili de farklı rivayetler de var. Kimin 3 günlük azığı varsa, 3 günlük azığa sahip olan kimsenin dilenmesi helal olmaz diye de buyurulmuş. Demek ki çok zarurete düşen, çok ihtiyaca düşen insanlar ancak istemeleri normal karşılanabiliyor. Onun dışında istemek hoş karşılanmıyor. Bundan sonraki bölüm ise Bâb-ı mâ ce'e fî zemmil buhl. Cimrilik, cimriliğin kötülüğü, cimriliğin zemmedilmesi. Cimrilik ne kadar kötü bir haslettir. Ona gelmiş olduk. İnne's seyyide la yekunu bakhilen. Gerçekten seyyid, efendi olan, kavminin önderi olan, insanların önünde bulunan insan bahil, cimri olmaz. Yani cimrilik ile büyüklük bir arada bulunmaz. Bununla ilgili bir hadise de var. Ashab-ı kiram arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiklerinde Medine-i Münevvere'de Ensar'a soruyor. Cabir radıyallahu anh bunu naklediyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selime oğulları, Ensar'dan bir kabile Selime oğulları, ey Selime oğulları, sizin büyüğünüz kim diye sordu. Kabilenin reisi kim? Cedd bin Kays'tır. Ancak biz onun cimri olduğunu düşünüyoruz dedik diyor. Cedd bin Kays bizim kabile reisimiz ama yani cimriliği meşhur. Hemen zaten o gündeme geldiğine göre demek ki insanların zihninde, dilinde devamlı onun cimriliği söz konusu. Ama cimri bir insandır biraz dedik diyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cimrilikten daha kötü hangi hastalık var ki? Bilakis sizin büyüğünüz Amr bin Camuh'tur buyurdu. Demek ki Efendimiz onu azlediyor. Amr bin Camuh hazretlerini, kabilenin, Beni Selime kabilesinin reisi yapıyor. Bu sahabi diyor cömert bir insandı. Tek ayağı aksıyordu, aksak bir insandı. Hatta Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Evlatları buna mani olmuşlardı. Uhud'da ısrarla katıldı ve orada şehit oldu. Peygamber Efendimiz'e sen mazursun, sakatsın, cihattan affedildin. Senin üzerine farz değil cihat buyursa da ya Resulallah şu sakat ayağımla cennete ayak basmamı istemez misin buyurdu. Efendimiz de o zaman müsaade edin diye yolunu açtılar ve şehit oldu. Amr bin Cemuh Hazretleri demek ki canını da verecek kadar cömert bir insanmış ki Peygamber Efendimiz onu kabilenin reisi yapıyor. Eşşahihu la yedhulul cennete. Bakil cimri olan kablel azap, azaptan önce cennete dahil olamaz. Cimri kimse, mümin bile olsa, imanlıysa bile diyor, mutlaka bir o cimriliğinin cezasını çeker, ondan sonra cennete girer. Doğrudan cennete girmesi biraz günahların affedilmesi zordur cimrinin diye bu şekilde ifade ediliyor. Cimriliğin kötülüğü ifade edilmiş oluyor. Kasemun minallahi teala la yedhul cennete bakilun. Aynı rivayetin daha tekitli hali. Cimrilerin bila azap, azapsız olarak cennete giremeyeceklerine Cenab-ı Allah yemin etmiştir deniyor bu rivayette de. Yani daha kuvvetlendiriliyor mana. Cimriler mutlaka bir cimriliğin cezasını çekerler. Ondan sonra cennete girebilirler imanları varsa eğer, salih amelleri varsa şeklinde. La tectemi'u hasletâne fî mü'minin. İki haslet müminde bulunmaz. Bir araya gelmez. El buhlu vel kizbu. Cimrilik ve yalan. Buhul, cimrilik ve kizip, yalan sıfatları iman ile cem olmaz. İman ile bunlar bir arada bulunmaz. Cimrilik varsa hakikaten imanda bir eksiklik, kusur var demektir. Yalan varsa yine imanda bir kusur, eksiklik var demektir. Bunların derhal düzeltilmesi gerekir. Yani bu sıfatlar mümini kamilde bulunmaz. Kamil iman sahiplerinde bulunmaz. Yalanı insanlar basit görüyorlar. Yani yalan işlenmesi kolay bir günah olduğu için böyle bir aldatma oluyor. Sanki cezası da hafifmiş gibi geliyor. Gıybet de aynı şekilde işlenmesi çok kolay, hatta tatlı geldiği için insanlara sanki cezası da hafifmiş gibi görünüyor. Halbuki bunlar büyük günahlar. Yalan. Hele yalan, yani yalan olduktan sonra diğer bütün günahların kapısı açılmış oluyor. Yalan kapısını kapattığında pek çok günahın kapısı kapatılmış oluyor. Bu yalan, yani umumi zemin teşkil eden, diğer günahlara zemin teşkil eden çok büyük bir günah. Söylenmesi, işlenmesi ne kadar hafif de olsa cezası bir o kadar onun zıttına çok ağır olan bir günah. İmanla bir arada bulunmayacağı ifade ediliyor. İnna Allaha yabghudul bakhile fi hayatihi es-sahi inde mevtihi. Böyle bir söz de var. Bu sözün hadis olmadığı ifade ediliyor ama güzel bir söz olarak alınabilir. Gerçekten hali sıhhat ve hayatında bahil olup da maraz-ı mevtinde, ölüm hastalığında sehavet gösterenlere Cenab-ı Allah buğz eder. Hayatında cimri olarak yaşamış, tam ölürken ölüm esnasında cömertlik yapmaya kalkıyor. Ölüm hastalığında. Böyle kimselere Allah buğz eder deniyor. Zaten bununla ilgili başka rivayetler de var. Böyle olan kimse ölüm hastalığında artık cömertlik yapmaya kalkışan kimse başkasının malından infak eden gibidir. Çünkü veya yiyip yiyip doyup da işte artanını çıkaran insan gibidir. Çünkü ömrü hayatında lazım olduğu zamanda elinde imkan varken cömertlik yapmamış. Artık mal elinden çıktığı zaman, çünkü insan ölüm hastalığına düştüğü anda mal artık onun elinden çıkıyor. Mirasçılarına geçiyor. Mal mirasçılarının oluyor. O mal onun değil. Bu sebeple de istediği gibi malını kullanamıyor. Kullansa bile, bütün malını infak ettiğini söylese bile kabul edilmiyor. Ancak üçte biri yerine getirilebiliyor. Üçte birden fazlası yerine getirilmiyor. Eğer isterse mirasçılar yerine getirebilirler ama istemezlerse üçte birden fazlasını onun dediğini yapmıyorlar. Demek ki başkasına eline geçmiş olan maldan cömertlik yapmak doğru bir şey değil. Onu daha sıhhatlıyken, hayattayken yapmak gerekiyor. Yine biraz önceki rivayete benzer bir rivayet. La yectemu'l imanu ve şuhu fi kalbi raculin ebeden. imanı kamil ile cimrilik bir kimsenin kalbinde katiyen bir araya gelemez, toplanamaz. Demek ki imana uymuyor. Cimrilik imana uygun bir vasıf değil. Bu sebeple de üzerinde ısrarla duruluyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Estağfirullah ve men yuqa şuhha nefsihi fe ulaike humul muflihun. Kim nefsinin cimriliğinden korunabilirse, kendini korursa işte onlar felaha eren, kurtuluşa eren kimselerdir. Demek ki nefsin cimriliği insana saldıran, insana kötülük eden, insana devamlı bir taraflarından zarar veren bir vasıf husus ki ondan korunmak gerekiyor. Yani ondan insanın kendisini koruması gerekiyor. Nefsin cimriliğinden bu ayet-i kerimede bunu anlıyoruz. Kim nefsinin cimriliğinden kendisini korursa o felaha erer. Felaha ermek de ne demek? Cehennemden kurtulup cenneti kazanmak ve son nefeste imanla ölebilmek. Felaha ermek de bu demek. Bu ayet-i kerimeyi tefsir eden bir hadis-i şerif var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Üç haslet kimde bulunursa o kişi nefsinin cimriliğinden korunmuş olur. Nefsin cimriliğinden korunmanın üç maddesini sayıyor burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi zekatı vermek. Zekatı gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla vermek ama zekat ciddi bir meseledir. Yani zekatı böyle rastgele işte gönlümden koptu biraz verdim, ben zekatımı vermiş oldum değil. Ciddi olarak hesabını yapmak. Ne kadar malım var, ne kadar zekat düşüyor. O malı güzelce hesaplamak ve o malın verilecek yerini güzelce araştırmak. Zekatta bu da çok önemlidir. Zekatı verdim nereye giderse gitsin değil. Zekatı verdin yerine ulaştı mı, ulaşmadı mı? Hakikaten zekatın kullanılabileceği yerler zikredilmiş, sayılmış ayet-i kerimede. Bu kullanılabilecek yerlere mi harcandı yoksa burada sayılmayan zekatın geçmeyeceği yerlere mi harcandı? Bunu araştırmak gerekiyor. Eğer araştırmadan böyle bir zekat verir, zekatı da zekat harcanacak yerlerde kullanılmazsa zekatını tekrar vermesi gerekiyor. Tekrar hesaplayıp tekrar vermesi gerekiyor. Bu sebeple zekat konusunu gönül huzuruyla ama ciddiyetle vermek gerekiyor. Rastgele yerlere vermemek gerekiyor. Birincisi bu. Nefsin cimriliğinden kurtulmak için güzelce zekatını vermesi insanın. İkincisi misafir ağırlamak. Misafirden memnun olmak. Misafir gelince sevinmek. Misafiri ağırlamak. O da nefsin cimriliğinden korunmanın güzel bir alameti. Diğeri de din kardeşinin başına bir felaket geldiği zaman yardımına koşmak. Bir sıkıntı, bir musibet, bir afet geldiğinde hemen onlara yardımcı olmaya çalışmak. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyacına koşmak. Bu da nefsin cimriliğinden kurtulmanın bir alameti. Zaten ayet-i kerimenin nüzul sebebi de ensardan, muhacirlerden bahsediyor ayet-i kerime. Ensar-ı kiramın muhacirlere gönül huzuruyla yardım ettiklerini, kendi ihtiyaçları olduğu halde onların ihtiyaçlarını karşılamak için koştuklarını ifade ettikten sonra da kim nefsinin cimriliğinden korunursa onlar kurtuluşa ermiştir diye ensarın bu şekilde nefsin cimriliğinden kurtulabildiklerini, korunabildiklerini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Ondan sonraki ayet-i kerimede daha sonra gelenlerin bu ensar ve muhacire dua ettiklerini, kendilerinden önceki müminlere dua ettiklerini, onlar için istiğfar ettiklerini ifade ediyor. Haşr suresi 9. 10. ayet-i kerimelerde. Ali İmran suresi 180. ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği nimetleri infak hususunda cimrilik edenler. Yani insan cimrilik ediyor, başkasının malından cimrilik ediyor. Kendi malı değil. Cenab-ı Hak ona lütfundan bu malı vermiş. Lütfundan ona ihsanlarda bulunmuş. Böyle bir malda cimrilik ediyor bu insan. Bu cimrilik edenler sakın bunu kendileri için hayır sanmasınlar. Cimrilik edip biriktirip de kâr ettiğini zannetmesin. Malım çoğaldı ki bana kaldı, bende duruyor gibi böyle kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Bilakis bu onlar için şerdir. Bel huve şerrul lehum. Yani cimrilik edenler için bu kendilerine biriktirdikleri mal onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Nasıl dolanacak? Ama azap edecek bir varlık olarak. Büyük bir ejderha şeklinde. büyük zehirli bir yılan şeklinde. Bunu da hadis-i şerifte Efendimiz o şekilde tefsir ediyor. Yani sadece boynuna mal dolanmış gerdanlık gibi. Bunda bir zarar yok gibi zannedilmesin. İnsana azap eden, ısıran, zehirleyen, acı veren bir azap edici bir varlık olarak bu mal insanın boynuna dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani boşuna cimrilik etmeyin. Mal bitecek zannetmeyin. Allah'ın mülkü bitmez, tükenmez. Göklerin ve yerin bütün mirası, malı, mülkü Allah'a aittir. Sizin elinizdekiler de sonunda yine Allah'ındır. Yani siz öldükten sonra yine en son başkasına geçecek. En son bütün her şey Allah'a kalacaktır. Her şey zaten O'nundur. O emaneten vermiştir. Geçici olarak vermiştir kullarına. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Kim cömertlik ediyor, kim cimrilik ediyor, kim Allah yolunda infak edebiliyor, kim edemiyor. Bütün bunları Allah Teala biliyor ve ona göre kullarının karşılığını verecektir kıyamet gününde. Bu ayet-i kerimede cimrilik daha çok zekatla ilgili olarak ifade ediliyor. Zekatını vermeyen, farz olan zekatını yerine getirmeyenlerin bu şekilde cimrilik yaptıkları ifade ediliyor ve onlara kıyamet gününde zehirli ejderhaların, yılanların ben senin hazinenim, malının, mülkünüm diye ısırarak, ağzından, yüzünden ısırarak azap edeceği ifade ediliyor. Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte zikredilen bir maddeydi. Demek ki Efendimiz bu ayet-i kerimeden alıyor. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, bunlardan birisi zekat vermek diye söylemişti Efendimiz. Zekat vermeyi de buradan almış oluyor. Misafir ağırlamak, o da belki sünnet vahiyiyle öğrendiği bir şey Efendimizin. Diğeri de yine Ensar'ın yaptığı Haşr suresi 9. ayetinde methedilen fedakarlıklardan alınmış oluyor. Bu cimrilik meselesiyle ilgili hakikaten üzerinde çok duruluyor. Pek çok hadis-i şerifler var inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamlı olarak cömertliği methediyor, cimriliği zemmediyor, yeriyor. Bununla ilgili bazı hadis-i şerifler burada inşallah görelim. Cimri ile cömertin durumunu anlatıyor bize Efendimiz temsili olarak. Cimri ile cömertin durumu üst tarafına zırh giymiş, sadır tarafına zırh giymiş iki kişinin durumuna benzer. Elleri de zırhın içinde kalmış. Elleri köprücük kemiklerine kadar sarılıp sıkışmış. İki elle sıkışmış vaziyette göğsüne üst tarafına zırh giymiş. Cömert sadaka vermek istedikçe üzerindeki zırh genişler. Niyetine göre sadaka vermek istedikçe o zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Bunlar her birisi hakikaten bir şey ifade ediyor. Cömert sadaka verdikçe zırh genişliyor, yani psikolojik olarak rahatlıyor, gönlü rahatlıyor, huzur buluyor manen. Maneviyatı, insanın zaten maddiyatına çok maneviyatının huzuru çok daha önemli. Gönlü daralan bir insan istediği kadar lüks içerisinde yaşasın, o hayattan zevk alamıyor, gidip intihar ediyor yani. İstediği kadar maddi olarak rahatlık, ferah içerisinde olsun, kalbi huzuru sıkışan bir insanın, huzursuzluk içerisinde olan bir insan bir müddet sonra intihar ediyor. Rahatlıyor cömert verdikçe. Zırh uzuyor, yani üst taraftaki zırh vücudun alt tarafına doğru uzuyor. Uzayınca ne oluyor? Kusurlarını örtüyor, ayıplarını örtüyor. İnsanın örtülmesi gereken yerlerini örtüyor. Yani cömert insanın ayıbını görmüyor insanlar. Ayak parmaklarını kadar örtüyor. Hatta ayak izlerini de siliyor. Bu ayak izleri de işte hataları, istemeyerek yaptığı hataları, küçük günahları, bunları da cömertlik siliyor, örtüyor. Müslüman için, mümin için, bir insan için en büyük faydaları cömertlik getirmiş oluyor. Hem ayıplarını örtüyor, hem günahlarının affına vesile oluyor. Hem insanların tarafından sevilmesini sağlıyor. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zaten gönülden istemiyor da, yani gösteriş için, insanlardan utandığı için, ar belasını bir şey vermek ister gibi oluyor ama zırhın halkaları birbirine iyice geçiyor. Niyeti çünkü sahih değil, vermek istemiyor. Zırh iyice bunu sıkıyor, elleri iyice sıkışıyor. Onu sıkıştırır ve elleri boynuna iyice bağlanır. Zırhı genişletmek için ne kadar uğraşsa da başaramaz. Bir türlü o sıkıntıdan kurtulamaz. Manevi sıkıntı, huzursuzluktan kurtulamaz. Psikolojik sıkıntılardan kurtulamaz. Zırh kısa kaldığı için ayıpları örtülmez. Ayaklarının izlerini silmediği için hataları affedilmez. Bu şekilde bir zarar üzerine devam edip gider. Cenab-ı Hak korusun bu cimrilikten. diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: zulümden sakın. Çünkü zulüm kıyamet gününde zalime zifiri karanlık olacaktır. Zulüm karanlık demek zaten, zaleme. Karanlık kökünden geliyor. Zulüm manevi karanlıktır asıl. Kıyamet gününde insan için çok büyük karanlıklar olacaktır. Kıyamet günü mahşerinde herkes kendi nuruyla aydınlanacak. Kimsenin nuru başkasına fayda vermeyecek normalde. Böyle bir durumda Müslüman aydınlık bir ortamda olurken kafir zifiri karanlık içerisinde, korkular içerisinde, dehşetler içerisinde olacak ve büyük azaplar görecek zalim. Bu sebeple zifiri karanlıktır buyuruyor Efendimiz. Sonra cimrilikten sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Yani cimrilik insanları böyle günahlara da sevk ediyor. Önceki milletleri helakına sebep oluyor. Nasıl helakına sebep oluyor? Birbirlerine haksız yere kan dökmeye sevk ediyor. Cimrilik sebebiyle insan hep bütün mal kendisinde olsun istiyor. Başkasının malına gözüküyor. Onu elde etmek için kanını dökmeye kadar gidiyor. Haram olan şeyleri helal sayıyor. Onun başkasına ait malları kendisine almaya çalışıyor. Bu şekilde kendisine haram olan şeyleri helal gibi görüp onları almak için malını, canını, başkasının malına, canına tasallut, musallat oluyor, saldırıyor. Bu şekilde kendi helakini sağlamış oluyor. Bu tür insanlar toplumda çoğalınca da toplum toptan helak olmuş oluyor. Bir toplum elden gitmiş oluyor. Bunun temeline baktığımızda cimrilik gibi nefsin en büyük hastalıklarından birisi olan, İnsanın kendisini koruması gerektiği bir hastalık olan cimrilikle karşılaşmış oluyoruz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cömert insan Allah'a, cennete ve insanlara yakındır buyuruyor. Cehennem ateşine uzaktır. Cömert insan Allah'a yakın olur, cennete yakın olur, insanlara yakın olur, cehennem ateşine uzak olur. Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak, cehennem ateşine yakın olur. Cimri de Allah'tan uzaklaşıyor. Allah korusun, cennetten uzaklaşıyor insanlardan. Cimriyi de kimse sevmiyor. Biraz önce gördüğümüz gibi ashab-ı kiram diyorlar ki bizim kabile reisimiz falancadır ama cimridir biraz. Yani sevmiyorlar. Sevilmediği için de hemen o çirkin vasfı öne çıkıyor. Adeta şikayette bulunuyorlar Efendimiz'e. Efendimiz de onu değiştirip cömert bir şahsı kabilenin başına getiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerçek bir müminde şu iki haslet asla bulunmaz: cimrilik ve kötü ahlak buyuruyor. Cimrilik ve kötü ahlak. Kötü insanlara karşı kötü muamelede bulunmak, kötü ahlaka sahip olmak, bu Müslümana, mümine, gerçek mümine yakışmayan bir haslet oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır ki buyuruyor. Bunu bir hastalık olarak görüyor ve cimrilikten daha kötü hangi hastalık vardır ki buyuruyor. Yine şöyle buyuruyor: İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur. İnsanda bulunan en şerli ahlak, huy. Yani çok şer getiriyor insana. Cimrilik ve şiddetli korkaklık. Cimrilik ve korkaklık. İnsan Allah'tan korkacak. Allah'tan başka kimseden korkmayacak. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ Ahzab suresinde Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ın risaletini, peygamberliğini tebliğ edenler, peygamberler, yani bu peygamberler sadece Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Mümin Allah'tan korkacak, ondan başka kimseden korkmayacak. Allah'tan korkmazsa bu sefer ne demişler atalarımız? Kork Allah'tan korkmayandan diye. Allah'tan korkmuyorsa bir insan, o zaman İnsanlara şer getirir. O insan da şerli bir insan haline gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini de tavsif ederken cimrilikten çok uzak olduğunu ifade ediyor. Buyuruyor ki beni asla cimri, yalancı ve korkak bulamazsınız. Bir şeyler istiyorlar Efendimiz'den, veriyor, yine istiyorlar, yine veriyor. Hatta sıkıştırıyorlar, Efendimiz'in elbisesi bir ağaca takılıyor. Efendimiz diyor ki ey insanlar, size diyor istediğiniz verdim, yine istediğiniz yine verdim. Bitinceye kadar verdim. Elimde bir şey olsa artık verilecek, onu da verirdim. Siz diyor beni asla cimri, yalancı ve korkak bulamazsınız. Birisi bir şey istesin de Cabir radıyallahu anh rivayet ediyordu. Peygamber Efendimiz'in asla hayır dediğini biz bilmiyoruz diyor. Bir şey istendiğinde asla la demiyor. Hayır demiyor. Varsa veriyor, yoksa sükut ediyor veya söz veriyor geldiğinde vermek üzere. Bir yani olmaz, veremem, şu anda yok gibi şeyleri söylemiyor Efendimiz. Böyle şeyler kullanmıyor. Beni asla cimri, yalancı ve korkak bulamazsınız buyuruyor. Bu üç haslet. Cimrilik, korkaklık, yalancılık. Muhterem dinleyenler, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetliklerin ve cehennemliklerin vasıflarını sayarken de yine cimriliğe temas ediyor. Şöyle buyuruyor, cennetlikler üç kısımdır. Bir, kuvvet sahibi, adil, tasaddukta bulunan ve muvaffak olan kişi. Yani cömert, sadaka veren, infak eden, adil davranan, kuvvetli kimse. İki, bütün yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yumuşak kalpli olan kişi. Yine bir cömertlik, kalpten bir cömertlik. Müminlere, yakınlara karşı yumuşak kalpli, merhametli. Üç, iffetli, namuslu ve ehli iyal sahibi olduğu halde kimseden bir şey istemeyen kişi. İffetli kimse, namuslu kimse, bir şey istemeyen kimse. Ehli iyali var, belki ihtiyaçları oluyor zaman zaman ama yine de bir şey istemiyor. Önceki bölümde bahsettiğimiz gibi insanlardan bir şey istemek, tesaül, dilencilik demiştik. Bununla ilgili bu hususta kimseden bir şey istemeyen kimse cennetliktir buyurur Efendimiz. Cennetliklerin üç vasfını burada zikretmiş oluyor. Cehennem ehli de beş kısımdır. Bir, aklını kendisini yanlışlardan korumak için kullanmayan zayıf iradeli insan. Bunlar aranızda tabi olarak bulunurlar. Aile ve mal edinmek için gayret etmezler. Tembellik üzerine çökmüş. Aklını var kullanmıyor. Gücü var kullanmıyor. Böyle insanların peşinde, insanların asalak gibi insanların üzerinden geçinmeye çalışan. Hatta bu tembelliği ise bile aile bile edinmek istemeyen, evlenmek bile istemeyen kimselerdir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki, tamahkarlığını ızhar etmeyen hain kimse. Hain ama dışarıdan güzel görünüyor. Tamahkarlığını ortaya dökmüyor. Fırsat buldukça bunu kullanıyor. Tamahını. Böylesi hangi kapıyı çalsa mutlaka ihanet eder. Yani kiminin yanına varsa, hangi işe girse, kimin yanında bulunsa mutlaka bir nasıl ihanet edebilirim, nasıl bu hakkım olmasa bile bazı şeyler elde edebilirim diye tamahkarlığı sebebiyle böyle haince yaşayan bir insan. Üçüncüsü cehennemlikler, sabah akşam her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan kimse. Yalan, daha önce yalanın ne kadar yanlış olduğundan bahsedilmişti. Yani her fırsatta o yalan, onda yalandan sakınmadığı müddetçe, yalanı haram olarak görmediği müddetçe, kendisine cevaz verdiği müddetçe, sabah akşam her fırsatta malın ve ehlin hususunda seni aldatan kimse. Aldatıyor, yalan söylüyor, kandırıyor. Olmayan şeyi varmış gibi gösteriyor. Var olan şey yokmuş gibi gösteriyor. Bu şekilde yalancı kimse. Aldatıcı. Dört, cimri ve yalancı. Cimrilik yapan ve yalancı. Cehennemlikleri sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cimriler ve yalancılar. Bunlar da diyor cehennem ehlidir. Kötü ahlaklı, çirkin ve kaba sözlü kimse. Ahlak kötü, sözlü, konuşmaları kötü. Gururlu, kibirli, insanlara hakir gören, tepeden bakan, yalandan çekinmeyen, çirkin sözden çekinmeyen, dilini temiz tutmayan, gönlünü temiz tutmayan, insanlardan kötü düşünen, kötü konuşan kimseler diyor. Sonra Efendimiz şöyle tamamlıyor sözünü. Allah Teala bana mütevazı olun, tevazu sahibi olun, alçak gönüllü olun. Ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin. Kimsenin başkasına karşı kibirlenmeye hakkı yok. Çünkü üzerinde ne nimet varsa Allah'ın verdiği nimetlerdir. Kendiliğinden ortaya çıkardığı bir şey değildir bunlar. Kimse kimseye karşı tecavüzde bulunmasın, yani sınırları aşmasın, haksızlık yapmasın buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bana böyle emretti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mütevazı olun, ta ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin, kibirlenmesin, kimse kimseye karşı tecavüzde bulunmasın. Tecavüz kelimesi Arapçada haddi aşmak, sınırı geçmek demektir. Yani senin olmayan şeye el uzatmak, hakkın olmayan yere gitmek, hakkın olmayan şeyi söylemek, haksızlık yapmak, haddi aşmak, haramlara girmek, kimse böyle yapmasın, haddi olmayan, hakkı olmayan şeyler yapmasın, söylemesin diye emretti Cenab-ı Hak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine cömert ve cimrilerle ilgili bir ifadesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Güneş her doğduğunda, yani her sabah muhakkak iki tarafına iki melek gönderilir. Onlar şöyle nida eder ve seslerini insanlara, cinler haricinde bütün yeryüzü ehline duyururlar. İnsanlar ve cinler imtihanda olduğu için bunlar duymuyorlar. Çünkü imtihan oluyorlar. Ey insanlar, haydi Rabbinize koşun. Az olup da yeterli olan, çok olup da oyalayandan, meşgul edenler daha hayırlıdır. Melekler böyle hitap ediyor. Ey insanlar, haydi Rabbinize koşun her sabah. Az olup da kafi gelen, yeterli olan mal, çok olup da insanı meşgul eden, ibadetten meşgul eden, Rabbinden alıkoyandan daha hayırlıdır. Güneş batmaya yüz tuttuğunda da yine iki tarafına iki melek gönderilir. Onlar da şöyle dua eder ve seslerini insanlarla cinler haricindeki bütün yeryüzü ehline duyururlar. Allah'ım, malını infak eden kişiye yenisini ver. Cimrilik eden kimsenin de malını telef et. Önceki bölümde hani bir rivayet okumuştuk. Maunet, yardım Allah'tan kula, o kulun ihtiyacı kadar, yükü kadar, tekellüf ettiği, yüklendiği mesuliyetler kadar gelir diye. Burada işte demek ki infak ettikçe onun, ne kadar infak etse o kadar da onun geliri, gideri kadar geliri oluyor. Gelirimiz giderimiz kadardır diyor bir Allah dostu. Yani biz ne kadar harcarsak Allah da bize o kadar verir diye. Cimrilik eden kimsenin de malını telef et diye melekler bu şekilde her gün dua ediyorlar. Cimrilerin malının telef olması. Bir kişi Nebi Ekrem Efendimiz'e gelerek, ya Resulallah, falanca zatın benim bahçemde bir hurma ağacı var. Ona söyleseniz de o ağacı bana satsa veya hibe etse diye ricada bulundu. Adam bu teklifi kabul etmedi. Zorluk oluyor yani. Onun bahçesinde çoluk çocuğu görüyor, yemek istiyor. Başkasına ait olduğu için yiyemiyor. Öbür insan geliyor ağacından meyve toplamak için bunun bahçesine, belki mahsulüne zarar veriyor. Yani ya satsın ya hibe etsin diye rica ediyor. Adam bu teklifi kabul etmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dediğimizi yap, buna karşılık sana cennette bir hurma ağacı verilsin buyuruyor. Efendimiz duası makbul bir insan. Böyle bir duada bulunuyor. Adam bu teklifi kabul etmemekte diretiyor. Onu da kabul etmiyor. Bunun üzerine Nebi Ekrem Efendimiz, bu adam insanların en cimrisidir buyurdu. Yani kardeşinin bir ihtiyacını, bir sıkıntısını gidermek için en ufak bir yardımda bulunmuyor. Cimrilik de bu yani. Kimseye bir sadece maddi şeyler de vermemek değil, manevi olarak da dua etmemek, insana yardımcı olmamak, gönül, yani onun sıkıntısını gönlünde hissetmemek. Yani her türlü cimrilik bu. Manevi cimrilik, maddi cimrilik. Bu zat küçük bir fedakarlıkla sadece uhrevi bir ağaç kazanmayacak, aynı zamanda cenneti de kazanmış olacaktı. Çünkü Peygamberimiz cennette bir ağaç verilsin sana diyor. Bir insanın cennette bir ağacı olması demek o insanın cennete girmesi manasına geliyor. Yani bunu anlayamamış. Cimrilik gözünü bürüdüğü için cenneti kazanabileceğini bile anlayamıyor. Ancak cimriliği sebebiyle tahayyül edilemeyecek şeyler kaybediyor. Salavat getirmeyen kimse de aynı şekilde. Peygamber Efendimiz asıl cimri salavat getirmeyen kimse olduğunu da söylüyor. Manevi cimrilik bu da. Ashab-ı kiram cimriliğin ne kadar kötü bir haslet olduğunu ifade için hangi hastalık cimrilikten daha beter ki derlerdi. Peygamber Efendimiz de buna benzer bir ifadesi vardı. Cimrilikten daha büyük bir hastalık var mı ki diye. Ashab-ı kiram da hangi hastalık cimrilikten daha beter ki diyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh konuştuğu ilk sözü halife olduğunda hutbeye çıkınca, Allah'ım ben zayıfım, beni kuvvetlendir. Ben biraz sertim, sert mizaçlıyım, beni yumuşat. Ben cimriyim, beni cömert eyle. Yani cimri olduğunda değil ama devamlı o nefsini, yani nefsini cimri olarak görüyor ve o cimrilikten kurtulmak için, nefsinin şerrinden korunmak için Allah'a dua ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimizin de benzer bir hadisesi var. Yani sahabe-i kiram cimrilikten ne kadar korkuyorlardı onu gösteriyor. Hazreti Ali Efendimizin Bağdat yakınlarındaki Akara şehrine vali tayin ettiği sakifli bir zat anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün bana öğle vakti yanıma gel demişti. Yanına vardığımda kapısında bekçi falan yoktu. İzin alıp içeri girdiğimde onu otururken buldum. Yanında bir tas, bir bardak da su vardı. Yardımcısından bir kese istedi. Kendi kendime herhalde beni emin olarak gördü de mükafat olarak cevher falan verecek dedim. Kesenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Ağzı da mühürlüydü. Hazreti Ali radıyallahu anh mühürü kırıp keseyi açınca içinde sevik, yani kavrulmuş un kavut olduğunu gördüm. Biraz çıkarıp tasa döktü. Üzerine de biraz su döküp içti. Aynısından bana da içirdi. Sabredemeyip, ey müminlerin emiri, bunu Irak gibi bir yerde mi yapıyorsunuz? Halbuki Irak'ın yiyecekleri bundan daha çoktur dedim. Irak'ta yiyecek çok. Yani böyle azığınızı saklamanıza bir gerek yok. Şöyle cevap verdi. Bunu cimriliğimden dolayı yapmıyorum. Yani cimri zannetme beni. Cimrilikten ne kadar korkuyor sahabe-i kiram. Onu görüyoruz burada. Bunu cimrilikten dolayı yapmıyorum. Yiyeceğimi kendime yetecek kadar alıyorum. Kifayet miktarıyla yetiniyorum. Bunun bitip benim haberim olmadan içine başka unun konmasından korkuyorum. Bundan dolayı yiyeceğimi sıkı sıkı koruyorum. Mideme helal ve tıyıp olmayan bir şeyin girmesini istemiyorum. Bu da helal lokma konusundaki hassasiyet. Yani cimrilikten değil, harama düşmemek için hassasiyetimden bunu yapıyorum buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Yiyeceğini saklıyor. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma ile ilgili buna benzer bir rivayet var. Bekir bin Abdullah el-Müzeni anlatıyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma ile birlikte Kabe'nin yanında oturuyordu. Bir gün bir bedevi gelerek ona, bana ne oluyor ki amcanızın oğullarını hacılara bal ve süt ikram ederken, sizi ise nebiz yani üzüm şerbeti ikram ederken görüyorum. İmkansızlığınız sebebiyle mi böyle yapıyorsunuz yoksa cimriliğinizden mi dedi. Yani topluma İslam ahlakı yerleşince insanlar cimriliğin kötülüğünü o kadar anlamışlar ki bedevi bile cimriliğin ne kadar kötü olduğunu bilerek İbn Abbas hazretlerine böyle diyor. Cimrilikten mi böyle yapıyorsunuz, imkansızlıktan mı? İbn Abbas hazretleri zemzem kuyusuna bakıyordu ve hacılara üzüm, Taif'teki üzüm bahçelerinden kuru üzüm getirerek zemzemle karıştırıp suyla karıştırıp bu şekilde üzüm şerbeti ikram ediyordu hacılara. Diyor ki siz başkaları yakınlı amcaoğullarına süt ve bal ikram ediyor. Siz üzüm şerbeti ikram ediyorsunuz. Bu cimrilikten mi diye. İbn Abbas şöyle cevap veriyor. Elhamdülillah ne imkansızlığımız var ne de cimrilik yapıyoruz. Cimrilikten değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bineğinin üzerinde yanımıza gelmişti. Hac esnasında. Terikisinde de Üsame vardı. Bizden içecek istedi. Biz de kendisine bir kap nebiz ikram ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu içti ve artanı da Üsame'ye verdi. Sonra da çok iyi ve güzel yapmışsınız. Böyle yapmaya devam edin buyurdu. Bu sebeple biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emrettiği şeyi değiştirmek istemiyoruz. Yani cimrilik yapmıyoruz. Cimrilik gibi bir adetimiz yok bizim. Ama Peygamber Efendimizin beğendiği bir işi devam ettirmek istiyoruz. Sünnete sıkı sıkı sarılmak, sünnete bağlılık göstermek istiyoruz diyor. Ve bunu diyor ömür boyu da yapmaya devam edeceğiz diyor. Cimrilik kötüdür, cömertlik güzeldir ama her şeyin itidali ortası gerekir diye Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün elini açıp tutumsuz da olma, saçıp savurma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. Diğer ayet-i kerimede Rahman'ın has kulları harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Nefsin iki tuzağı, israf ve cimrilik. Cimrilik nasıl kötüyse israf da o derece kötü. Bu ikisinin ortası lazımdır. Manevi dedik, cimrilik hem maddi olur hem manevi. Manevi cimriliklerin birisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asıl cimri olan kimse yanında ismim zikredildiği halde bana salatü selam getirmeyen kişidir. Salavat getirmek de cimrilik eden kimse. Veya bir yazı yazarken Peygamber Efendimizin ismini yazıp yanına bir salavat yazmayan kimsedir. Asıl cimri de budur diyor. En büyük cimrilik de salavatta yapılan cimriliktir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah cimriliklerden, israfta muhafaza buyursun. İtidalli, iktisatlı, cömert kullarından eylesin muhterem dinleyenler. Yeni bir programda buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.